233 yeni vaka kaydeden New South Wales'ta 2 yeni ölüm açıklandı. Queensland'de vaka sayısı 63'e yükseldi ve bu geçen yılki ilk salgından bu yana en büyük rakam. Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı ise 25.000'e yaklaştı. New South Wales'ta COVID-19 nedeniyle 2 kişi daha öldü. Ölenlerden biri Sydney'in Inner West bölgesinden 80 yaşlarında aşılanmamış bir kadın. Diğeri ise şehrin South West bölgesinden 20 yaşlarında daha önce hastalığı olmayan ve aşısız bir adam. Sağlık baş sorumlusu Kerry Chant, adamın dün evde öldüğünü söyledi. Tecrit süresi boyunca Güneybatı Sydney Yerel Sağlık Bölgesi tarafından bakılıyordu ve 13. gününe girmişti. Hemşireler tarafından günlük olarak takip ediliyordu ve aniden kötüleşti. Bu ölüm anladığım kadarıyla adli tıpa sevk edilecek, diyor. Eyalet son 24 saat içinde 233 toplum içi COVID-19 vakası kaydetti. Bunlardan en az 47'si toplum içinde bulaşıcı haldeydi. New South Wales Health, virüsün apartman komplekslerinde ne kadar hızlı yayıldığı konusunda endişeli. Başbakan Gladys Berejiklian, apartmanlarda yaşayan insanları dikkatli olmaya çağırıyor. Berejiklian, ortak alanlarda toplanmama, asıl evinizin dışında alanlarda durmama, asansörleri başkalarıyla paylaşmama, diğer insanlarla temas etmiş olabilecek herhangi bir aleti kullanmama uyarılarında bulunuyor. Sydney'in güneybatısındaki Campbelltown'daki bir apartman bloğunun birkaç sakininin COVID-19 vakası çıkmasının ardından izole edildiği bildiriliyor. ABC'nin haberine göre farklı dairelerde oturan çok sayıda kişiye teşhis konulduktan sonra New South Wales polisinin dün gece binayı güvenlik altına almak için çağrıldığı bildiriliyor. Apartman kompleksi virüs nedeniyle Sydney'deki son salgını bu şekilde kapanan 3. yer olmuş oldu. Daha önce şehrin batısındaki Blacktown'da ve doğusundaki Bondi Junction'daki diğer apartman kompleksleri de benzer durumlar yaşanmıştı. Konu hakkında daha fazla bilgi almak için New South Wales Health ile iletişime geçildi. Queensland, yerel olarak edinilmiş 16 yeni COVID-19 vakası kaydetti. Toplam vaka sayısı eyalette 63 kişiye çıkmış oldu ve böylece Queensland'in geçen yılki ilk salgından bu yana en büyük salgın haline geldi. Başbakan yardımcısı Stephen Miles, insanları yalnızca temel ihtiyaçları için evden ayrılmaya çağırıyor. It has to be essential and the onus. Miles, dışarı çıkmak için iyi bir nedeniniz olmalı. Şimdi dış mekanınız için mobilya almanın zamanı değil. Yazdan önce şezlong almak için zamanınız olacak, diyor. Queensland'de sağlık yetkilileri, eyaletin kuzeyindeki bir bulaşın toplum için bir risk olup oluşturmadığını belirlemeye çalışırken, eyalet daha fazla COVID-19 vakası için hazırlanıyor. Brisbane'ın batısındaki bulaş kümesi dün açıklanan 16 yeni vakayla 47'ye yükselmişti. Kuzey Queensland'de dün öğleden sonra 17. vaka bildirildi ve Cairns, Trinity Beach ve York Inup'ta temas takip yerleri ilan edildi. Perşembe sabahı Brisbane'dan Cairns'e yapılan bir Qantas uçuşu da ihtimal dahilinde listelendi. Durum şu an araştırma aşamasında. Bu arada kapalı alanlarda aşı zorunluluğu dünyada yayılmaya devam ediyor. New York, Amerika Birleşik Devletleri'nde restoranlar, spor salonları ve diğer kapalı işletmelerdeki müşteriler ve personel için COVID-19 aşısını olduklarına yönelik kanıt gerekliliğini getiren ilk büyük şehir olacak. Şehrin belediye başkanı tarafından yapılan duyuru, son derece bulaşıcı Delta varyantı ülkenin en kalabalık şehrinde yayılırken daha fazla sakine aşı olmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir dizi girişimin sonucu. Türkiye'de ise günlük koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 25.000'e yaklaşarak 24.832 oldu. 126 kişi ise hayatını kaybetti. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı olanların oranı %66.42, ikinci doz aşı uygulananların oranı ise %44.67 olarak açıklandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 74.067.511'e yükseldi. Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir illerinde aşılama oranı %75'i geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir kez daha aşı çağrısında bulundu. İlk doz aşılar gibi zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli ifadelerini kullandı. Türkiye'de orman yangınları ile mücadele 7. gününde devam ediyor. 6 ilde 11 farklı yangınla mücadele devam ederken 32 ilde 152 yangın kontrol altına alındı. Muğla'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ortak basın toplantısında durum değerlendirmesi yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla mücadelenin devam ettiğini belirtti ve insanları sabırlı olmaya çağırdı.
Ülkemizdeki tüm yangınları Orman Genel Müdürlüğü'ndeki yangın yönetim merkezinden takip ediyoruz. Ancak tabii ki sahada olduğumuz için sahada da bunun benzerleri mobil araçlardan aynı görüntüleri izleyebiliyoruz. İHA görüntülerini canlı olarak izliyoruz. Meteorolojik verileri dikkate alıyor ve yangınları haritalar üzerinden takip ediyoruz. Yangınların büyüklüğüne, riskine ve yerleşim yerlerine tehdit ağırlığına göre müdahalelerimizi yapıyoruz. Buna göre insan kaynağı, teçhizat, uçak, helikopter dağılımını ayarlıyoruz. Vatandaşlarımızdan birçok telefon geliyor, sanatçılarımız arıyor beni bugün. Müdahale edilmedi falan gibi söylemler olabiliyor ama aslında müdahale edilmediğini sandığınız yerlerde aslında canla başla hem karadan hem de havadan bir müdahale yapılıyor, bir mücadele veriliyor. İnşallah ülkemiz bu doğal afetten mümkün olan en kısa sürede çıkması için herkesi bir şekilde sabırlı olmaya ve sağduyulu olmaya davet ediyorum.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yangın yerlerinin hepsinde havadan ve yerde görevlilerle beraber olduğunu, hava koşullarının mücadeleyi çok zorlaştırdığını ve moral desteğinin devam etmesinin önemine değindi.
Biz ilk 4,5 günü Antalya'da geçirmiştik. 2 günü aşkın bir zaman dilimi de buradayız. Biraz önce Köyceğiz'den geldim. Tüm kurum ve kurumlarımız, vatandaşlarımız el birliği içerisinde büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bir milletin niçin büyük bir millet olduğunu, bu devletin büyük bir devlet olduğunu bir kere daha hepimiz şahit olduk. Biz esas itibariyle bugün durumun biraz daha stabil olduğunu değerlendirmiştik. Fakat öyle bir rüzgarla ve öyle bir hava kuruluğuyla karşı karşıyayız ki yarım saat, bir saat önce tamamen söndürüldüğünü gördüğünüz yangın yarım saat sonra söndürdüğünüzden daha çok şiddetli bir şekilde alevleniyor. Yani bu hem tüm kurum ve kurumlarımızla motivasyonumuzu devam ettirmemiz gereken bir durumdur. Hem moral desteğimizi devam ettirmemiz gereken bir durumdur.
Bu basın toplantısının hemen ardından sosyal medyada bir video yayınlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise Soylu ve Pakdemirli'nin doğruyu söylemediğini iddia etti.
Şu anda Marmaris'te Soylu ve Pakdemirli afet koordinasyon toplantısı yapıyorlar. Peki kim yok o toplantıda? Marmaris Belediyesi yok. Marmaris Belediyesi'nin daimi üyesi toplantıya katılmak üzere gidiyor. Orada diyorlar ki siz davetli değilsiniz, siz katılamazsınız diyorlar. Belediyesiz toplantı olur mu? İtfaiye belediyeye bağlı. Buradaki pek çok hizmeti belediye yapıyor. Niye çağırıyorlar? Çünkü belediye Cumhuriyet Halk Partili. Bunlar başka şey söylüyorlar, başka şey yapıyorlar. Böyle bir günde eleştirmek istemiyoruz ama çıkıp ekranlarda millete belediyelerle birlikte çalıştıklarını söyleyip de arkasından belediyeyi CHP'li olduğu için bu işe dahil etmemeleri ne kadar ikiyüzlü olduklarının göstergesidir.
Haberimize hazırladığımız dakikalarda yangınların en şiddetli olduğu bölgelerden Muğla şehrinin Milas ilçesi belediye başkanı Muhammed Tokat sosyal medyada paylaştığı videoda durum çok ciddi, termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşlü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin çağrısında bulundu. Yangınlar başladığından bu yana sadece bir uçağın geçtiğimiz gün Meral Akşener'in ricasıyla gönderildiğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise yangına müdahalelerde AK Partili belediyelere sorumluluk verildiğini ve siyasilerin helikopterleri yönlendirdiğini, valilerin ise 7-8 mahallenin temsilcisi olduğu bu yerlere gittiğini ama Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gitmediğini söylüyor.
Yangının nasıl söndürüleceği bir kural vardır. Yani orada siyasiler rastgele falan mahalleye gitsin, orada yangın var. Yani böyle bir şey olabilir mi? Manavgat Belediye Başkanı yok. Diğer ilçe AK Partili belediyelere sorumluluk veriyorlar. Bu nasıl bir iştir? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir koordinasyon sağlanamaz. Orada 9 mahallenin sorumlusuna Sayın Valimiz ziyarete gidiyor. Biz 2000 kusur personelleyiz. Bizim de kriz masamız var, oraya gelmiyorlar.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise yangın bölgesinde olduğunu ve bir sahipsizlik duygusunun yaşandığını söylüyor.
Biz Milas'taydık, Bodrum'daydık. Milas-Bodrum arasındaki tüm yangınları hemen hemen gözlemledik. Vahim bir tablo var. Bir trajedi yaşanıyor, bir dram. İçlerimizi acıtacak kadar bir sahipsizlik duygusuna katıldık ve çaresizliği gördük. Devlet aklının iflas ettiğini gördük. Ortak aklın olmadığını gözlemledik.
Bununla birlikte sosyal medyada yayılan Help Turkey, yani Türkiye'ye yardım et kampanyasına hükümetten devlete aciz gösterdiği iddiasıyla tepki gösterildi ve bazı hesaplardan "We don't need help," yani yardım ihtiyacımız yok kampanyasının başlatıldığı görüldü. Tüm bu gelişmelerin ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye olarak yardım ettiğimiz gibi başka ülkelerden bize yardım edilmesini de elbette kabul ederiz" ifadelerini kullandı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da, "Bizim hakikaten hava gücümüz iyi ama bu tür destek vermek isteyen ülkeleri de kıramıyoruz. Bu yardım taleplerini geri çevirmek diplomatik olarak doğru değil" açıklamasını yaptı. RTÜK olarak bilinen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi İhsan Taşçı ise Başkan Ebubekir Şahin'in özel hat üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit ettiğini öne sürdü. RTÜK üyesi İhsan Taşçı, Şahin gönderdiği mesajda televizyon yöneticilerine "Yangınları göstermeyin yoksa size ağır ceza veririm" diye tehdit savuruyor dedi. RTÜK ise yaptığı yazılı açıklamada mesajların kişiye özel olarak gönderildiğini söyledi ve orman yangınlarıyla ilgili gönderilen mesaj bazılarının dediği gibi asla bir tehdit değil, sansür olarak anlaşılması ilginç ifadesini kullandı. Bununla birlikte Türkiye'deki yangınların PKK'ya bağlı Ateşin Çocukları grubunun üstlendiği iddiasıyla haber yapılan videonun 2019 yılına ait olduğu, 2021 yangınlarıyla ilişkisinin olmadığı ortaya çıktı. Akdeniz'de özellikle Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava nedeniyle birçok orman yangını yaşanıyor. İklim bilimcileri ise küresel ısınmanın bu yaz dünyanın birçok bölgesinde baş gösteren sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi doğal afetlere neden olduğunu vurguluyorlar. 29 Temmuz'dan bu yana yoğun bir sıcak hava dalgası yaşayan Yunanistan'da son 24 saatte 58 noktada yangınlar meydana geldiği bildirildi. İtalya'nın özellikle güney bölgeleri irili ufaklı çok sayıda orman yangınına teslim oldu. Ülkede son 24 saatte 800'den fazla noktada yangın meydana geldi. İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde 26 Temmuz'da son 2 yılın en büyük orman yangını yaşandı. Türkiye'den bir başka çevre felaketi haberi de ülkenin doğusundan. Van ve Hakkari'de meydana gelen sel nedeniyle bölgede ağır hasar oluştu. Salgın ve çevre felaketleriyle boğuşan Türkiye'de sığınmacı konusu da gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından "Afgan sığınmacı seli devam ediyor ve yeni gelişmeler yaşanıyor" notuyla paylaştığı bilgiselde, Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da kendisine hizmet etmiş, Taliban'ın düşman olarak gördüğü 19 bin Afgan'ı ve aile üyeleriyle birlikte toplam 53 bin kişi ülkesine almaya karar verdi. 1 milyona yakın destekçisine de hedef ülke olarak İran üzerinden Türkiye'yi gösterdi. Bunlar Taliban'dan kaçan gençler. Özellikle şu aşikardır ki Erdoğan son yaptığı görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıları kabul etmiştir. Toplantıya devlet mekanizmasının dışında Kavakçı ailesinden getirilen genç tercümanın sebebi de belli olmuştur. Erdoğan bunun duyulmasını engellemek için bunu yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ne sesleniyorum. Erdoğan ile yaptığınız bu anlaşmaları geleceğin iktidar üyesi ve ülkeyi yönetecek ittifak olarak asla kabul etmeyeceğiz. Kendisine ne dediyseniz, neler söylediyseniz bunlar Erdoğan'ı bağlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlamaz" ifadelerini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Afgan kabul programı ile ilgili açıklamasına tepki göstererek Türkiye olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumsuz, ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz açıklamasını yaptı. Amerika ve koalisyon birliklerinin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban karşıtı milyonlarca kişi tehdit altında bulunuyor ve Amerika Birleşik Devletleri ilk etapta sadece 53 bin kişiyi Amerika'ya getirebileceğini söylüyor. Bu arada Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanı Muhammedi'nin evinin önünde bombalı araçla saldırıda en az 3 kişinin öldüğü bildiriliyor. Türkiye'den bir başka haberde HDP'nin geçtiğimiz hafta sonu sokaklara çıkmasına neden olan Konya'daki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada ilk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var dedi. Türkiye'de dün enflasyon rakamları da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK açıklamasına göre enflasyon Temmuz'da beklentileri aşarak %18.95'e yükseldi ve yıllık enflasyonda son 26 ayın, aylık enflasyonda ise son 18 yıl veri tarihinin zirvesini gördü. Yıllık en fazla artış %24.92 ile gıdada oldu, aylık en fazla artış ise %5 ile konutta göründü. Covid nedeniyle dengesini kaybeden ekonomi sadece Türkiye'de sorunlar yaşatmıyor. Milyonlarca Amerikalı evlerinden tahliye ile karşı karşıyayken Biden yönetiminin devreye girip tahliye moratoryumunu uzatması yönünde çağrılar var. 30 Temmuz Cuma günü Temsilciler Meclisi'nden bir yasa tasarısını geçirmeye yönelik son dakika girişimi başarısız olmuştu. Oturum ertelenmiş ve politikacılar uzun bir Ağustos tatili için şehri terk ederek 3,5 milyondan fazla kiracıyı pandemi nedeniyle yaşadıkları gelir kaybından dolayı yaşadıkları yerlerden tahliye edilmesiyle karşı karşıya bırakmıştı. Beyaz Saray, Başkan Biden'ın yasayla el verdiğince kiracıları evlerinde tutmak ve ev sahiplerine borçlarını ödemelerini sağlamak için elinden geleni yaptığı konusunda ısrar ediyor. Avustralya'dan da bir haberimiz var. 103 yıllık bir gelenek olan Victoria'nın üst meclise oturumu öncesi yapılan dua okuma geleneği rafa kaldırılabilir. Reason Partisi milletvekili Fiona Patten, duayı bir dakikalık saygı duruşuyla değiştirmek için harekete geçti. Ateist olan Patton, mevcut durumun eyaletin çok değişiklik gösteren toplumunu yansıtmadığını, parlamenterlerin mümkün olduğu kadar kapsayıcı olmak ve bir dini, diğerlerini üstün tutmamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini söylüyor. Spor haberlerinde yine olimpiyatlar var. Olimpiyatlarda erkekler hokeyde Almanya'yı 3-1 yenen Avustralya oynanacak finale hak kazandı. Erkekler basketbolda Arjantin'i 97-59 yenen Avustralya, yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Boomers olarak bilinen erkek basketbol takımı uluslararası bir turnuvada ilk madalyasını kazanmak istiyor. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 3 Ağustos Salı günü yani dün Ferhat Arıcan paralel bar aletinde kazandığı bronz madalya ile Türkiye'ye olimpiyat tarihinde madalya kazandıran ilk jimnastikçi oldu. Milli yelkenci Alican Kaynar ise Fin sınıfında madalya yarışını 5. genel sıralamada oyunları 8. olarak bitirdi. Yasmani Copelo Escobar 400 metre engel finalinde 6. oldu. Türkiye bugün 5 spor dalında yarışmalarda mücadele edecek. Filenin sultanları olarak bilinen A milli kadın voleybol takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final mücadelesinde Güney Kore ile karşılaşacak. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 6 lira 22 kuruştan 74 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra az yağışlı 10, Sydney rüzgarlı ve güneşli 17, Melbourne az yağışlı 14, Adelaide az yağışlı 15, Perth parçalı bulutlu 18, Hobart'ta yağmur birikiyor 13, Wollongong oldukça rüzgarlı ama güneşli 17, Newcastle rüzgarlı ve güneşli 18, Brisbane'de rüzgarlı olmaya başlıyor ve güneşli 21, Cairns genelde güneşli 28 ve Darwin'de genelde güneşli 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı.